Ayrımı 15. Paul Robeson. Virginia Hamilton. Biyografi. Sayfa 156. 13. Bir adam zengin ve ünlü ise dünya ona kapılarını açar. İstediği her yere gider. Görülecek her şeyi görür. Paranın alabileceği her şeye sahip olur. Ümit ettiği her şeyi gerçekleştirmenin verdiği şaşkınlıkla deliye döner. Fakat bu zengin ve ünlü kişi siyah ise Amerikan rüyası bir hayal kırıklığına dönüşür. Önünde ve arkasında görünmez kapılar yüzüne kapanır. Saygınlık onundur ama en umulmadık yerlere kurulmuş olan görünmez ırkçı bariyerlere takılmadığı sürece. Tüm bunları göz önünde bulundurursak popüler olmayan politik fikirler ve Paul Robeson'ın Amerika'daki durumu açıklık kazanmış olur. Robeson hiçbir zaman dikkatli davranmak konusunda kafasını yormadı. Diğerleriyle aynı haklara sahip olduğunu biliyordu. Milyonlarca zincinin kendi ülkesinde düzenli gelir, güvenlik, saygınlık ve sevgiden yoksun yaşamasını kabul edilemez buluyordu. Ve özgürlük için savaşmaktan asla vazgeçmeyecekti. "Hiç kimse siyahlara ihanet ettiğimi söyleyemez," diyordu Paul Robeson, Carl Raven'a. "Yaptığım her şeyi zenciler için yaptım. Saygınlık kazanmaları ve kendilerine saygı duymaları için." Pek çok zenci ise Paul'ün onlara ihanet ettiğine inanıyordu. Siyahların davasına sadece zarar vermişti. Adının karıştığı her sivil haklar hareketi ya da organizasyonu komünist ya da kızıl damgası yiyordu. Yine de Yüce Divan'ın 1954'teki kararıyla okullardaki ayrımcılığın son bulması hem bir ümit hem de yeni bir kargaşa korkusu getirmişti. Sarı ve siyahların ilerlemesi için Ulusal Birlik Genel Sekreteri Roy Wilkins 1955'teki kuruluş yıl dönümünde şunları söyleyecektir. "Bugüne kadar savaşmayı sürdürmüş olan büyük topluluğumuz yeni sorunlar, yeni sorumluluklar, göreve, fedakarlığa, akla ve yeteneğe duyulan yeni ve daha baskın bir çağrı ile karşı karşıyadır. Nerede olursa olsun her üye ve görevli değişimin getirdiği ağır yükü paylaşır. Hiç kimse görevini ihmal etmez. Çünkü bunun kendisinden sonra gelen üyeye bir ihanet olacağını bilir. Kaderimizin elimizde olduğu bu karar yıllarında kimsenin başaramamış olduğumuzu söylemesine izin vermemeliyiz." F. Broderick, A. Radwick ve A. Meyer, Black Protest Tau in the 20th Century, American Heritage Series, The Bobs Merrill Joe Inch, 1971, Bölüm 2, The Era of Legalism, Sayfa 281. 25 yıl boyunca Paul Robeson'ın söyledikleri bunun aynısıydı ve şimdi inançlarını harekete dönüştüren siyahlar vardı. 1955-56 yıllarında Montgomery, Alabama'da önemli bir siyah lider, yeni bir hareketi başlatıyordu. Bu lider zamanın en seçkin ve ikna edici siyahı olan ve sadece taktik olarak değil, kavganın felsefesi olarak da şiddete karşı olan Martin Luther King Jr. idi. Güneyde pek çok beyaz kendilerini siyahlar okyanusunda yaşayan korku dolu bir azınlık olarak görüyordu. Eşitlik için yapılan herhangi bir çaba mongrelization olarak değerlendiriliyordu. Onlar için ırksal eşitlik komünist bir fikirdi ve bunu savunanlar yıkıcıydı. Adı geçen eser, Bölüm 3, The Era of Nonviolent Direct Action, The Philosophy of Martin Luther King, Sayfa 297. 1958 ilkbaharında Paul Robeson 60 yaşına basmıştı. Pek çoklarınca çok işler yapmış ve artık yaşlanmış olarak değerlendirilen bu adam en az 10 yıldır komünist ve yıkıcı olarak adlandırılmıştı. Ama yavaş da olsa Amerika'daki hava değişiyordu. Siyahların başı çektiği sivil haklar için yürütülen hareketler sonunda siyahlara ve anayasanın 13, 14, 15. maddelerinin kabulünden beri tüm ulusa en göze çarpan kazanımları sağladı. Bu kazanımlar Yüce Divan'ın ulusal taşımacılıkta ve barınmada ayrımcılığa son veren ve jüri üyeliğine siyahların da katılımını sağlayan bir dizi kararıyla da desteklendi. 1952 yılında seçilen Başkan Dwight Eisenhower, 1958'e gelindiğinde iç işlere yönelik bir yönetim kurar. Kongre, siyahların siyasi haklarının hükümet tarafından garanti altına alınmasını sağlayan yasalar çıkarır ve en düşük ücreti $1 olarak belirler. Öğrenci fonu olarak yaklaşık $900 milyon ayırır. Bununla beraber Eisenhower yönetimi tüm kuruluşları ile Soğuk Savaş dönemi sadakat sistemini daha da genişletir. Pek çok kişi görünürde isteyerek ve özel bir tür yıkıcılıktan uzak ama ulusal güvenliğin en önemli gereği olarak işlerinden uzaklaştırılır. Bir şekilde yönetimin ılımlılığını yansıtan Yüce Divan, sivil haklarda takındığı açık tutumu kişisel özgürlüklerde göstermiyordu. Paul Robeson pasaportu için 1958'de tekrar harekete geçtiğinde tüm problem iki pasaport davasıyla mahkeme önündeydi. Ve İçişleri Bakanlığı'nın Amerikan vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarını engelleyici gücü ciddi olarak sorgulanıyordu. Gerçekten de Nisan 1958'de Pol yarı küre seyahati hakkına kavuşur. Bunun anlamı pasaport gerektirmeyen Batı yarı kürede özgürce seyahat edebileceğiydi. Yine de Avrupa ya da deniz aşırı diğer ülkelere gidemeyecekti. Bunlara karşın Pol'ün ülke dışı ve içinde seyahatine izin verilmesi için Amerikan hükümetine yapılan baskı artıyordu. Afrikalı, Sovyet, Hintli, Çinli ve İngiliz halklar Amerika'nın Pol üzerindeki seyahat engelini kaldırmasını ve böylece 60. doğum gününde onunla onurlanmayı ümit ediyordu. Bir yıl önce yapılan bir röportajda kendisine bir konser kariyeri sürdürüp sürdüremeyeceği sorulan Pol, bu konuda çok da emin olmadığını ve sürekli karşı çıkan insanlara rağmen çalışmanın zor olduğunu söyleyecektir. Aynı yıl sonbaharda Batı sahilinde çok başarılı bir konser verir. Ne militan ırkçılık karşıtı görüşü ne de politik düşünceleri değişmiştir ama muhtemelen değişen Amerikalılardır. Artık onu tamamen reddetmek yerine sanatını olduğu gibi kabul etmektedirler. Zaman artık değişmişti. Mayıs 1958'de Paul Carnegie Hall'de bir resital verdi. Son 10 yıldır ilk kez böyle bir konser veriyordu. Tüm biletler satılmıştı ve Paul büyük alkış topladı. The Pittsburgh Courier'in yorumu şöyleydi. Kamuoyuna tekrar dönmesiyle Paul Robeson'ın şarkıcılık kariyeri son aylarda uluslararası bir önem kazandı. Pittsburgh Courier, 13 Mayıs 1958. Paul geri dönmüştü ve geçmişte onu şiddetle geri çevirmiş olan konser salonları tekrar bir kez daha açılmıştı. Derin ve dokunaklı sesi artık eskisi gibi yumuşak değildi ama kim olursa olsun öyle olmasını umabilirdi ki. Yine de o zamanın en büyük bariton sesine sahipti. Doğru ve yüce kişiliğinin yaşamış olduğu dram sesini daha da etkili ve ritmik yapıyordu. Haziran ayında Yüce Divan Pol'ün dediğine geldi ve İçişleri Bakanlığı'nın hiç kimse üzerinde inançları ve ilişkileri yüzünden pasaportuna engel koyma hakkının olmadığı kararına vardı. Böylece pasaport ofisi Pol'e yurt dışına çıkma hakkını geri verdi. Gelecek ay Pol Avrupa yolundaydı. İngilizler onu sevgi ve içtenlikle karşıladılar. Temmuz 1958'de Pol yeni evini kurmayı düşündüğü Londra'daydı. Kritikler sesinin 50 yaşındakinden daha da iyi olduğunu söylüyordu. Daha güçlü ve etkileyiciydi. Ve konser verdiği tüm salonlar tamamen doluyordu. Televizyona da çıkmıştı. St. Paul Katedrali'nde söyleyen ilk siyah oldu. Programı pek çok dilde ve dünyanın pek çok yerinden söylediği folk müziklerden oluşuyordu. Pol sahnede çok rahat ve doğaldı. Bazen şarkılarını tam yarıda kesiyor ve siyah ilahilerin geçmişi hakkında sohbete dalıyordu. İzleyiciler sanki onun öğrencisi ve kendisi de bir profesördü ve söyleyeceği her şeyi duyabilmek için daha da önlere geliyorlardı. Pol İngiltere dışında da bir turne düzenledi ve 1959 yılında o çok sevdiği Moskova'sında yine onur konuğu idi. Geleneksel Kremlin yılbaşı balosuna Pol de bir programla katıldı. Kapıda onu karşılayan Başbakan Nikita Kruşçev idi. Ama ne yazık ki bu çok yoğun trafiğe Pol'ün sağlığı dayanamadı ve iflas etti. Pol balodan bir ay sonra Kremlin hastanesinde bronşitten yatmaktaydı. Pol'ün koşturmacasına bir hastane yatağında yatmak için ara vereceğine inanmak çok zordu ve nitekim bir ay içinde toparlandı. Ancak doktorlar bir süre daha dinlenmesi konusunda ısrarlıydı. Essie de aynı dönemde teşhisi konulamayan bir hastalıktan ötürü yatıyordu. Bulundukları hastane Sovyet hükümet görevlilerine ve dış temsilcilere ayrılmış bir yerdi ve anlaşılan Pol, Sovyet halkı olduğu kadar Sovyet yetkililerince de çok sevilmişti. Basın Pol hakkında sayısız makale yayınlamıştı. Pol televizyonda hala mutlu ama biraz da yorgun görünüyordu. Radyoda şarkı söylemiş, Kruşçev'i evinde ziyaret etmişti. Eğer Essie ve Pol sonsuza kadar burada kalmak isteselerdi çok iyi karşılanırlardı. Burada Pol Amerika'da asla olmayacak şekilde halkın kahramanı olmuştu. SSCB dünyanın kalanına hakim olduktan sonra değişti. 1945'ten beri organize bir hayat yönetimiyle süper güç haline gelmişti. Savaş sonrası Orta ve Doğu Avrupa'da kalan Sovyet güçleri, yerli devrimcilere yeni komünist hükümetler kurmalarında yardımcı olmuştu. Yeni Halk Cumhuriyetleri 1936 Sovyet versiyonuna benzer anayasalar oluşturmuştu. Karşıt görüşlü liderler de ya ülkelerini terk etmişler ya da sessiz kalmışlardı. 1947'de yeni bir komünist enternasyonel kurulmuştu. Kurulan Kominform, Halk Cumhuriyetlerinin Sovyet çizgisinde yürümesini sağlıyor ve Batı'ya karşı Sovyet propagandası yapıyordu. 1950'lere gelindiğinde Sovyetler Birliği savaşın etkisini üzerinden atmıştı. Stalin'in 30 yıllık yönetimi boyunca komünizm dünyaya yayılmış ve bu uluslararası yayılış Amerika'yı iç güvenlik sorunu yüzünden esnek olmayan bir tutum içine sokacak kadar korkutmuştu. Stalin'in ölümünden sonraysa başa geçen Kruşçev ve Bulganin 50'li yılların ikinci yarısında Stalin'in batıya karşı takındığı şüpheciliği biraz yumuşatacaktı. Tüm dünyada işçileri sömürüden kurtarması beklenen Sovyet deneyimi tamamen yanlış ortaya çıkmıştı. Erich Bentley'in yazacağı gibi, Stalin Hitler'den biraz daha mantıklı toplama kampları oluşturdu ya da bir süre öyle olduğu iddia edildi. Ama sonuç olarak bütün olanlar insanlık dışı, anlamsız ve sürrealistti. Rus felaketi Almanlardan pek çok kez daha kötüydü. Bu sadece bir felaket değil, bir trajedi. Geçen yüzyılın en büyük trajedisiydi. Çünkü tüm fiziksel yokluklar yanında çağımızın en büyük umudunun daha az baskıcı, daha güvenli, daha az acı çeken bir toplum umudunun çöküşünü temsil etti. Erich Bentley, 30 Years of Treason, The Viking Press Inc., New York, 1973, sayfa 944. Paul Robeson, Sovyet rejimi ya da onun getirdikleri konusunda şaşkınlığa düşmüş olsaydı bile bunu kamuoyuna açıklamazdı. Nitekim 1956'da Amerikan Karşıtı Aktiviteler Komitesi'nin yaptığı sorgulamada Stalin'in Ruslarla tartışabileceğini ve bunun onların sorunu olduğunu belirtecekti. Sovyetler Birliği'ne devam eden ilgi ve sevgisi aslında ona karşı aynı ilgi ve sevgiyi gösterecek olan Rus halkına karşıydı. Sonraki birkaç yıl Paul devam eden hastalığı yüzünden birkaç kez hastaneye yatmak zorunda kaldı. Ama bu arada Londra sahnelerinde Otello'yu oynayacak gücü bulmuştu. Sesi ise eski gücünün gölgesini taşıdığı zamanlarda acıydı. Britanya'da bir diğer turda seyircilerin ilgisini şarkıları ve torunları hakkında anlattığı hikayeleriyle sağlayabiliyordu. Kimse sahnede onun gibi olamazdı. Hiç kimse onun gibi sohbetler, şiirler ve folk müzik ile kitlelerin dikkatini toplamayı başaramazdı. Viyana'da Dünya Gençlik Festivali'nde Paul, Amerika'ya Amerikan dış politikasının faşizmden etkileniyor olduğunu söyleyerek saldırır. Paul'e göre Amerikalılar 18 milyon Afro-Amerikalı'nın tam özgür olmadığı bir dönemde Afrika'ya tam özgürlük ve demokrasi veremezlerdi. The New York Times, 4 Ağustos 1959, sayfa 5. 40 Amerikan delegesi Paul'un bu sözlerine karşı çıkarlar ve orayı terk etmek zorunda bırakılırlar. Paul'un bu ifadesi ilgisinin Sovyetler Birliği'nin belli bir yaklaşımından çok Amerikan zencilerinin sorunlarına yönelik olduğunu ortaya koymuştu. Kitabı Dimdik Ayaktayım 1958'de Othello Associated New York tarafından basılır. Kitap biyografiden çok siyahlara ve siyah Amerikan devrimcilerine yönelik Paul'un yorumlarını ve bazı prensipleri içeriyordu. Siyah basın kitaba ılımlı yaklaştı. Ama beyaz basın açıkça görmezden geliyordu. The New York Times kitaptan bir 15 yıl daha bahsetmeyecekti. Kitabın daha sonraki bir baskısına ön söz olarak Lloyd L. Brown fikirlerini Times'a aktaracak ve bu sözler de The Sunday Editor'da yayınlanacaktır. Paul Robeson'ın kitabı Dimdik Ayaktayım hakkında bilgi araştırdık ama dosyalarımız bu kadar geriye gitmiyordu. Sizi temin ederim ki elimize geçen her kitabı dikkatle inceleriz ve Paul Robeson tarafından yazılmış hiçbir kitabın eğer editörlerin değerlendirmesinden geçmişse geri çevrilmeyeceğine, dikkate değer olduğuna eminim. Paul Robeson, Dimdik Ayaktayım, Othello Associates, New York, 1958, sayfa 47. Yeniden baskı, Beacon Press, Boston, 1971, Lloyd L. Brown'un ön sözüyle. Buna karşın Dimdik Ayaktayım 1958 dünyasında İngiltere'den Japonya'ya kadar her yerde dikkatle izleniyordu. Paul'ün fikirlerinin kamuoyuna en iyi ve açık şeklinde savunmanın ifadesi olmuştu. Daha ne kadar sürecek beyler? Baskının o eski çığlığı, bugünlerde sayfaları bizim insanımıza karşı yapılan saldırıların resim ve yazılı haberleriyle dolu olan siyah basında sesini yükseltiyor. Beyaz serserilerce dövülen bir zencinin fotoğrafı okurun göğsünde bir fırtına kopartıyor. Ve başka dehşet kareler de var. Alev içinde haç, tartaklanan bakan, bombalanan okul, tahrik edilen çocuklar, hırpalanan adamlar, hapse atılan anneler, parçalanan aileler, neler olduğunu gözler önüne seriyor. Daha ne kadar? Cevabı kabul ettiğimiz sürece. Zenci hareketi bir sonuç olabilir. Terörü durduracak, güvenlik ve barışı sağlayacak güce biz kendimiz sahibiz. Bu gerçeğin kabul edilmesi, hareketi planlama ve hedefe ulaşmada yeni bir heves, açıklık ve kararlılık getirecektir. Adı geçen eser, Othello Associates, New York, 1958, sayfa 98, Beacon, sayfa 90. 1960 yılı geldiğinde Paul pasaportunu yenileyip Çin'e gitmek istiyordu ama hastalanıp yine yatağa düşmüştü. Sovyetler Birliği'nde bir hastanede yatıyordu ama Paul ayağa kalkacak gücü bulduğunda doktorların daha fazla dinlenmesi gerektiğini ısrarlarına rağmen Sovyetler Birliği, İngiltere ve Doğu Almanya arasında gider gelir. Yine de sağlığı iyi değildir. Önce Ekim 1963'te Londra'da bir bakım evine girer, sonra Doğu Berlin'de dinlenmeye çekilir. Fransız Le Figaro gazeteleri Paul'ün komünizm ile gözden kaybolduğunu yazacaktır. London Telegraph'a göre Paul Moskova ile ters düşmüş ve sessiz kalması için kaçırılmıştır. The New York Times 26 Ağustos 1963 sayfa 2. Buna karşın ABD elçisi Bay Robson'dan politik görüşlerini değiştirdiğine dair hiçbir belirti almadıklarını söyleyecektir. Paul'ün yakın bir arkadaşı muhtemelen doğru olan bu kaçırılma hikayesini yalanlar. Paul Doğu Berlin'de basit bir check-up'tan geçmiş ve sonra da Doğu Almanya'nın en ünlü ve güzel sağlık merkezlerinden birinde tatil yapmıştır. Daha sonra sağlığı tekrar bakım evine dönmesini gerektirmiş olabilir. Esir Raps'ın da ona refakat etmiş ve Paul'ün hala hasta olduğunu söylemişti. Doğu Alman basınında yer alan Paul'ün bir açıklamasına göre kaçırılma hikayesi tamamen düzmecedir. Ayrıca Amerikalılara içten bir mesaj da gönderir. Mesaj 1963'te Washington'a büyük yürüyüşü selamlıyor ve en içten dileklerini taşıyordu. Yürüyüş, sivil hakları oldukça önemseyen Amerikalılar tarafından ertesi gün yapılır. Ve Paul pek çok arkadaşının orada olacağını bilmektedir ve tabii ki kendisi de orada olabilmeyi dilemiştir. Yürüyüşün arifesinde en yakın arkadaşlarından yaşlı Dubois, Gana'da ölür. Amerika'da ise genç siyahların gücü hissedilmektedir. Eski düzen tarihe karışmıştır. Eylül ortasında Paul tekrar bakım evine girer. Oğlu ile telefonda görüşmektedir. Oğlu babasının senelerdir hastalık yüzünden tükendiğini ama şimdi daha iyi olduğunu açıklar. 3 ay sonra Paul'ün 66 yaşında ve sağlığını kaybetmiş olarak Amerika'ya döneceği duyulur. 1961 sonbaharından beri hiç şarkı söylememiştir ve şimdi ne sağlığı ne de sesi iyidir. Emekli olmak için eve dönmektedir. 20 Aralık 1963 The New York Times'ta Paul'ün bir gençlik fotoğrafı ve bir makale yayınlanır. Makalede Essie ve Paul'ün pazartesi günü dönecekleri ve Essie'nin Paul hakkında hala zayıf ve hasta olduğu yolunda endişeli olduğunu yazar. Noel'den 2 gün önce dönerler ve havaalanında Polly ve eşi Marilyn tarafından karşılanırlar. Genç Robson'ların 2 çocuğu da oradadır. Böylece 3. ve 4. Özgür Robson kuşağı 2. kez eve dönüyordur. 15. ayrımın sonu. Sayfa 164.